hamdolsun özlüyorum Kaleiçi'ni. İyi ki buradayız. Antalya İncil Kiliselerinde yine bir pazar bir aradayız ve tapınmamız, Tanrı'ya yaklaşmamız, onu yüceltmemiz devam ediyor. Bitmiş değil, hala onu yüceltiyoruz. Ve bu dönem aslında son iki hafta artık, Lent döneminin son iki haftası ve bu dönemde İsa Mesih'in yaşadıklarına odaklanıyoruz. Haftaya da artık İsa'nın Yeruşalim'e girişine odaklanacağız. Palmiye pazarı haftaya ve İsa'nın Yeruşalim'e girişiyle ilgili de haftaya sizinle paylaşacağım. Bir pastör telefonuyla kiliseye yeni katılan bir aileyi arıyor. Bir tanışmaya, bir konuşmaya. Pazar ibadetinden sonra hafta içi. Numarayı çevirdiğinde diğer uçta, telefonun diğer ucunda bir çocuk sesi ve bir fısıltı halinde merhaba diye açıyor telefonu. Pastör kimsiniz diye soruyor. Fısıldayan sesle Jimmy diyor. Jimmy. Ve pastör kaç yaşındasın Jimmy diyor. O ses 4 yaşında diyor. Ve pastör daha sonra şunu soruyor. Jimmy lütfen annenle konuşabilir miyim? Jimmy cevaplıyor meşgul. Peki o zaman babanla konuşabilir miyim? O da meşgul diyor Jimmy. O zaman evinizde başka yetişkin var mı Jimmy? Kiminle konuşabilirim? Polisler var diyor. Polis memurlarından biriyle konuşayım o zaman diyor. O da meşguller diyor. Jimmy orada başka kim var diyor. İtfaiyeciler var diyor. Peki itfaiyecilerden birini telefona verir misin? Jimmy diyor ki meşguller. Ve pastör diyor ki Jimmy hepsi ne yapmakla meşgul? Diyor ki beni aramakla meşguller. Saklanmış bir kenarda. Tıpkı bu küçük dostumuz gibi aslında pek çok insan saklanıyor. Pek çok insan bir şeylerden saklanıyor. Kimi ebeveynlerinden saklanıyor, kimi polisten saklanıyor, kimi patronlarından ve eşlerinden saklanıyor. Öğretmenlerinden ve arkadaşlarından saklanıyor insanlar. Ve bazen hatta ve hatta çoğu zaman Tanrı'dan saklanıyoruz. Tanrı'dan kaçıyoruz, Tanrı'dan saklanan insanlar var. Peki neden hayatta özellikle Tanrı'dan saklanıyoruz? Saklanmamızın en büyük nedeni kardeşler bir yanlış yapmamızdan kaynaklanıyor. Bunu da en başta yaratılışta görüyoruz. Başlangıçta Tanrı'yla birlikte olan Adem ve Havva her şey esenlik içerisindeyken, her şey bereket içerisindeyken Tanrı'yla müthiş bir ilişki içerisindeydi değil mi? Onunla yüz yüze görüşüyordular. Onun sesini işitiyordular. Onunla konuşuyordular. Ama ta başlangıçta Tanrı'yla görüşen insanoğlu günaha düşüşle itaatsizliklerinden sonra ne yaptılar? Tanrı'dan saklanmaya başladılar değil mi? O utanç Tanrı'dan saklanmayı getirdi hayatlarına. Ondan kaçmaya başladılar. Ve bu olaya kadar sadık, samimi, mükemmel bir yakınlık vardı. Bu olay bozana kadar her şeyi harika bir yakınlık, harika bir bereket, harika bir birliktelik vardı. Saklanma diye bir şey yoktu hayatlarında. Bir şeyden kaçtıkları da yoktu. Ve günaha düşüşten bir şeyler yanlış yapıldıktan sonra her şey değişti. Sadece Adem'le Havva'da değil, bütün yaratılışta, sadece insanoğlunda değil, yaratılışın tümünde bir şeyler değişti. Tümü berbat bir hale geldi aslında. Adem'le Havva itaatsizlik ettikten sonra, yaratılış bölümünü okuduktan sonra görüyoruz ki her şey bitmedi ama. Tanrı ne yaptı? Onları aramaya geldi. Tanrı insanoğlunu aramaya geldi. Ve ilk sorduğu soru şuydu. Neredesiniz? Neredesiniz? Ama aldığı cevap neydi? Sesini duyunca korktum, saklandım, gizlendim. Her şey o zaman başladı. Tanrı'dan kaçışımız o zaman başladı. Bir hatadan sonra kaçmaya çalışmak kardeşler, saklanmak o günden beri hiç değişmedi. Hepimiz saklanmaya başladık, hepimiz gizlenmeye başladık, hepimiz bir şeylerden kaçar olmaya başladık değil mi? Yüzleşmekten çok kaçmayı tercih etmeye başladık. Sıkıntılarla savaşmaktan çok kaçıp kurtulmayı tercih etmeye başladık. Ve Tanrı'yla ilişkimizde de alçak gönüllü bir tövbeden çok Tanrı'yla yüzleşmekten kaçmaya başladık. Her birimiz, gerek Hristiyan olun, gerek Hristiyan olmayın, her birimiz hayatın bir döneminde ya kaçtık ya da şu anda kaçıyoruz Tanrı'dan. Çünkü günahlarımızı biliyoruz, sorunlarımızı biliyoruz. Zayıflıklarımızın farkındayız. Oysa Tanrı bizlerin saklanmasını değil kendisine gelmemizi istiyor. Rab kendisinden kaçmamızı istemiyor ve tam da bu nedenden dolayı tıpkı Aden bahçesinde cennetten kaçıp saklanan insanoğlunu aramaya gittiği gibi İsa Mesih aracılığıyla bugün de kaybolanları aramaya ve kurtarmaya gelmiştir. Paskalya dönemi yaklaşırken, Lent dönemindeyken bunu hatırlama zamanıdır. İsa Mesih kaybolanları arayıp kurtarmaya geldi kardeşler. Kaybolanlar için canını vermeye geldi. Ve bugün onun aracılığıyla da aynı şekilde kaybolanlar aranıyor ve kurtulmaları için Tanrı tarafından onlara yaklaşılıyor. Kaçıyor olsak da o bizi kovalıyor. Saklanıyor olsak da o bizi arıyor. Bırakmadı ve bırakmayacak. Kardeşler, bugün notlarınızda gördünüz. Luka 1, yani 19-1-10 bölümünü vaaz edeceğim. Yani bu hepsi bununla ilgili. Gerçekten Tanrı'ya yaklaşımımız, saklanmamız, tövbemiz, kurtuluşumuz hepsi bununla ilgili. Biliyorsunuz İsa artık yüzünü yavaş yavaş Yeruşalim'e çeviriyor. Luka 19. bölümde Eriha'dan geçiyor, kente giriyor ve Yeruşalim'e doğru yavaş yavaş ilerliyor. Ve o son yolculuk aslında, değil mi? Eriha'dan sonrası, yani yürüyerek herhalde 9-10 saat, 12 saatte artık oraya varmış olacaktı. Ve sonuyla yüzleşmek için gidiyordu oraya. Ve bu okuyacağımız pasaj İsa'nın kaybolanları aramaya ve kurtarmaya gelmesiyle ilgili çok değerli bir pasajdır. İsa'nın kim olduğuyla ilgili, İsa'nın göreviyle ilgili ve ne yapmaya çalıştığıyla, nasıl bir yürek taşıdığıyla ilgili harika bir bölümdür. Luka 19:1-10'da Zakay'ın hikayesi anlatılır. Ve bu bölüm Tanrı tarafından kaybolanların aranması ve kurtarılmasını değerli bir biçimde bize gösteriyor. Kaybolanlar belki niyet ediyor Tanrı'yı görmeye ama Tanrı sözünde söz verdiği gibi ben sizi bulacağım diyor. Ve Zakay'ın hikayesinde de onu göreceğiz şimdi. Gelin hem bu bölümde bize ne anlatıyor dinleyelim. Siz de lütfen açmak isterseniz Luka 19. bölümü açın. Hem de birlikte Rab'in sözünü işitelim. Şöyle söylüyor Luka 19. İsa Eriha'ya girdi. Kentin içinden geçiyordu. Orada vergi görevlilerinin başı olan Zakay adında zengin bir adam vardı. İsa'nın kim olduğunu görmek istiyor ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. İsa'yı görebilmek için önden koşup bir yabanıl incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti. İsa oraya varınca yukarı bakıp Zakay, çabuk aşağı in dedi. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Zakay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa'yı evine buyur etti. Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı. Gidip günahkar birine konuk oldu dediler. Zakay ayağa kalkıp Rab'e şöyle dedi. Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim. İsa dedi ki bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Amin. Böyle söylüyor Rab'in sözü. Zakay kimdi? Aslında toplumun kenarına itilmiş bir adamdı Zakay. Toplumun kenarında bir adamdı. Zakay Eriha'da yaşayan zengin bir vergi görevlisiydi. Vergi görevlilerinin hatta başıydı. Aslında bütün vergi görevlileri kendisine bağlıydı. Ve vergi görevlileri kardeşler o dönemde ne yapıyordu? Roma İmparatorluğu için halktan vergi topluyordu. Ve genellikle halk tarafından vergi görevlileri hain ve günahkar olarak görülen Yahudilerdi. Neden? Çünkü kendi halkından Roma adına vergi topluyordu. Ama mesele sadece vergi toplamak değil. Vergi yanlış bir şey değil çünkü. Ama hep fazlasını alıyordular. Hep haksız kazançla çalıyordular aslında. Ve zenginliklerine zenginlik katıyordular. İstenenden daha fazla vergi alarak kendi ceplerini dolduruyorlardı. Ve bir anlamda da Roma sömürgesinin simgesi oldukları için bu vergi görevlileri halk tarafından pek sevilmezlerdi, değil mi? Ve Zakay'ın zenginliği büyük olasılıkla da aslında halktan kazandığı fazla paralardan geliyordu. Bu da onun halkın gözünde ne olduğunu gösteriyor bize. pek de hoş görünmediğini, pek de iyi biri olarak tanınmadığını gösteriyor. Sadece bununla değil, kutsal kitapta okuduğumuz birçok yerde görüyoruz. Günahkarlar ve fahişeler vergi görevlileriyle aynı sınıfta yer alıyor, değil mi? Onlar için o derece berbat durumdalar, o derece kirli durumdalar, o derece toplumdan itilmiş ve dışlanmış durumdalar. Aynı şey İsa'nın öğrencilerinden biri Matta'da da vardı, değil mi? Ama İsa yine de bu adamları seçti. İsa yine de bu adamları çağırdı. Bundan bir adam olmaz denilen insanlarla dünyaya bir mesaj verdi aslında. İsa çağırırsa herkes için umut var. İsa çağırırsa herkes için kurtuluş var. İsa çağırırsa herkes için değişim mümkündür. Ama sadece biz kendi çabamızla bir şeyler yaparsak, o zaman maalesef günahımıza günah katmaktan başka hiçbir şeye yaramayacak bu yaptıklarımız. Zakay, topluma baktığımızda her ne kadar din görevlileri onları dışlasa da aslında yeri de istenen biriydi, değil mi? Neden? Çünkü para vardı. Bugün bazı kişilerle konuşuyorum. Şimdi kayıtta da söyleyeceklerim ama neyse. Herkes gümrük görevlisi olmak istiyor nedense. Niye? Gümrükten mal toplamak için. Haksız kazanç elde etmek için. Birisi söylüyordu, gümrükte o kapıda görevli olayım, 500 bin bugün veririm diyordu. Yeter ki biri beni orada görevli yapsın. Niye? Çünkü daha yükseklerden büyük bir kazanç elde etme arzusu var. Dolayısıyla Zakay için de her ne kadar bazı kesimler nefret etse de bazı kesimler tarafından da korku duyulan, saygı duyulan ve imrenilen bir adamdı da aynı zamanda. Parayı kim istemez, değil mi? Maalesef Mamon ruhu insanoğlunu tarih boyunca esir almıştır. Esir almaya da devam ediyor. Ama mevkisi, gücü, zenginliği olmasına rağmen Zakay başarılı görünse de bazı kişiler tarafından, kutsal kitap ve din bilginleri tarafından pek görülmez vergi görevlileri ama seküler dünyada başarılı görünse bile, yani bir söz var, kitabı kapağına göre yargılamayın, değil mi? Zakay tam olarak bu özlü söze uygun bir adamdı. Belki birileri kitabı kapağına göre yargılıyordu. Belki birileri Zakay zengin diyordu. Belki birileri Zakay her şeye sahip diyordu. Belki Zakay yedi sülalesini kurtardı, artık çalışmasa da olur diyorlardı. Ama bilmedikleri bir şey vardı. Zakay yüreğinde Tanrı'ya özlem duyuyordu. Zakay o kadar mal varlığına rağmen, o kadar zenginliğe rağmen, o kadar lüks içinde yaşamasına rağmen başka bir şey arıyordu. Bu da bize şunu gösteriyor ki tarih bunu her zaman kanıtlamıştır ve tarih tekerrür eder. İnsanoğlu neye sahip olursa olsun, Tanrı yoksa yüreğindeki o boşluk asla dolmayacak. Tanrı yoksa o bilinmez depresif durum, o zaman zaman gelen giden ruh hali asla değişmeyecek. Çünkü en büyük şey eksik. Ve Zakay'ın hayatında tam olarak bu eksikti. Dışarıdan mutlu görünüyor olabiliriz. İnsanlar tarafından etkileyici görünüyor olabiliriz. Birileri tarafından belki ah çekilip keşke onun yerinde olsaydım denilebiliriz. Ama Tanrı'yla karşılaşmadıysak o koca boşluk Tanrı'nın ta kendisidir. Ve onsuz değişmeyecek. Onsuz ortadan kalkmayacak. Zakay belki her şeye sahipti ama içinde kocaman bir boşluk vardı. O zaman bugün sormak istiyorum. Belki de gerek kilisemizdeki değerli kardeşlerim, gerekse sevgili misafirlerimiz. Yani burada otururken bugün biz ne hissediyoruz? Burada otururken sahip olduklarımızla, düşüncelerimizle, davranışlarımızla, eylemlerimizle biz ne hissediyoruz? Tanrı'nın varlığında huzur bulamamışsak, eğer Tanrı ile karşılaşmamışsak içten içe bir şeylerin eksik olduğunun farkındayız. İçten içe bir şeyler eksiktir. Tamamlanmamıştır. Eğer bugün böyle hisseden ve düşünen biri varsa burada, bilmesini isterim ki İsa tam olarak ihtiyacın olan bu şeye sahiptir. İsa tam olarak bu amaç için gelmiştir. İsa tam olarak bu büyük boşluğu doldurmak ve sağlamak için dünyaya inmiştir. İsa tam olarak 2000 yıl önce kul özünü alıp insan benzeyişine bürünerek bizleri bu boşluktan kurtarmak için ululuğunu bir yana bırakmıştır. O dediği gibi kaybolanı arayıp bulmaya geldi. Kaybolanı kurtarmaya geldi. İsa Eriha'ya girdiğinde kentte ilerlerken ne okudu kutsal kitapta? Boyu kısa olduğu bilinen Zakay bir şekilde bir haber alıyor. Ve birçok şeye sahip olan bu adam yüreğinin derinlerinde birden bir şey uyanıyor. İsa'yı görmem lazım. Bana İsa lazım diye bir arzu uyanıyor bu adamın yüreğinde. Zakay İsa'yı görmek istiyordu. Belki hayatında ve yüreğinde tam olarak ne olup bittiğini anlamış da değildi Zakay. Bir tarafta zenginlik, bir tarafta nefret, bir tarafta işlerin yoğunluğu, bir tarafta kendi iç muhasebesi ve en büyük şey de bir tarafta Tanrı'nın boşluğu. Zakay belki bu arzunun neden kaynaklandığını bile anlamıyordu. Ama bir arzu vardı ve o arzu onu İsa'yı görmeye sürükledi. İsa'yı izlemeye sürükledi. Ve İsa'ya ulaşmak için çaresiz bir ihtiyaç hissetti aslında. Fakat kalabalıklardan ve kendi boyundan dolayı İsa'yı göremiyordu değil mi? Kimdir, nedir, necidir? Ama bir karar verdi. İsa'yı görebilmek için önden koşup İsa'nın gittiği yolu baktı. Ha bu adam birazdan şuraya varacak. Önden koştuğunu okuyoruz. Ve bir incir ağacına tırmandığını söylüyor kutsal kitap. Aynı zamanda Grekçe'de çınar ağacı diye de düşünülebilir. Yani incir ya da çınar ağacı her neyse. Ama yabanıl olduğunu biliyoruz. Yabanıl ne demek? Eğer hatırlarsanız birkaç hafta önce Lara'da verdiğim vaazda asmalar yabanıl bakımsız bırakılırsa ne olurdu? Bol bol yaprak üretirdi, dal üretirdi ama meyve vermezdi. Dolayısıyla sığ olurlar değil mi? Zakay bence sadece boyunun kısalığından dolayı değil, aynı zamanda İsa'yı kendisi sadece gizli bir şekilde görebilmek için oraya çıktı. Zakay hem İsa'yı görmek için yüksek bir yer buldu bence, hem de saklanmak için o yeri buldu aynı zamanda. Yüreğinin bir yanı Tanrı'yla yüzleşmek istiyordu belki de. Ama diğer yanı hem kalabalıklardan hem de Rab'in yüceliğinden ona gelmesini, boyun eğmesini, tövbe etmesini engeller bir durumdaydı. Hayatta bazen biz de böyle hissediyor muyuz? Gerçekten bir yandan yüzleşmek için cesaret ararken bir yandan da Tanrı'dan ya da diğer şeylerden kaçmayı hissediyor muyuz gerçekten? Dışarıdan bakıldığında Zakkay'ın yaptığı bu hareket sadece bir merak gibi görünen bir harekettir aslında. Ama Mesih'e kavuşmak için derin bir özlem ve ihtiyacın eyleme dönüşüydü bu. Bir şekilde ona kavuşmak istiyordu aslında. Onu görmek istiyordu, merak ediyordu. Belki de vergi topladığı insanların hayatındaki değişime tanık oluyordu. Belki de gezdiği yerlerde insanların İsa hakkında söylediklerine hayran kaldı Zakkay. Ama bir şekilde konuşulan bu adamı görmek istiyordu ve belki de bir umut beni de değiştirebilir. Benim de içimdeki bu boşluğu giderebilir diye umut ediyordu Zakay. Belki bugün farkındayız ya da değiliz kardeşler. İçinde bulunduğumuz durumlardan kurtulmak için en derin ihtiyacımız İsa Mesih'e ulaşmaktır. Başka hiçbir şey bize kalıcı esenliği, kalıcı mutluluğu, kalıcı bereketi ve sonsuzluğu veremez. Mümkün değil. Hepsi geçicidir. Kutsal kitabın dediği gibi bütün dünya son gün bir defter gibi Rab'in önünde dürülüp yok olacak. Hiçbir şey kalmayacak. Ama Mesih sonsuzlara dek kalıcıdır. İman, umut, sevgi, hele ki onun getirdiği sevgi sonsuzlara dek kalıcıdır. Onunla olmaktır en derin ihtiyacımız. Bu yüzden onunla karşılaşmak için sormak istiyorum, ne kadar istekliyiz? Ne kadar istekliyiz? Lütfen kendimize soralım. İsa'yla buluşmak için ne kadar fedakarlık yapmaya hazırım? Gerçekten ya Rab diye tövbe edip ayaklarının dibine gitmek için neleri feda etmem gerekiyor? Hayatımdan nelerin alınması veya nelerin değişmesi gerekiyor? Lütfen kendimize soralım. Kendi isteklerimiz ve günahlarımızdan dönmeye ne kadar istekliyiz? Kardeşler, İsa Mesih ödeyecek her bedele değer ve layıktır. Ödenecek her bedele layıktır İsa. Yapmamız gereken her şeye değer İsa. O gün arayan sadece Zakay değildi. Hamdolsun ki sadece Zakay değildi. Çünkü o gün İsa da Zakay'ı arıyordu. Kardeşler, bugün arayan sadece biz değiliz. Hamdolsun ki İsa da aramak için geldi. İsa da arıyor ve onun verdiği söz şudur: bütün yüreğinizi arayın, ben kendimi size buldurtacağım. Ben gelip sizi bulacağım aslında. Yeter ki biz gerçekten alçak gönüllülükle, tövbekar ve yürekle, duayla, oruçla Rabbi memnun etmek, Rabbi hoşnut etmek isteyelim. Zakay'ın aradığı gibi İsa da bir şey arıyordu, evet. Kaybolanları arıyordu, lütfuna ihtiyacı olanları arıyordu ve bugün de farkı yok. Türkiye'de kaybolanları arıyor, Türkiye'de ihtiyacı, lütfuna ihtiyacı olanları arıyor. Ve aynı şekilde kilisesinde de arıyor bakın. Sadece Mesih'i tanımayanlar için değil bu. Onu tanımaya çağrıldık. Mesih'i tanımak demek her şeyi çözdük anlamına gelmiyor. Çünkü kutsal kitap diyor ki onu tanımakta ilerleyin. Tanımaya devam etmemiz lazım. Fedakarlık yapmaya devam etmemiz lazım. İsa Zakay'ı ağaçta görünce ne söylüyor? Zakay, hemen aşağı in. Acele, acele, yani acele bir şey var, hemen aşağıya in. Hemen aşağıya in. Vakit geçirmesi gerektiğini, evinde kalmam gerekiyor dedi İsa. Ve İsa'nın bu çağrısı o dönem için büyük bir şoktu. Neden? Çünkü günahkarlar, fahişeler, vergi görevlileri nasıl olur da bir haham, bir rabay, bir din lideri gidip gel senin evinde kalacağım diyebilir. Kutsal biri mi yoktu orada? Belki de bazıları ukalalık olarak bile gördü. Orada kendi cübbeleriyle yanında gezen insanlar. Ya beni onurlandırması lazım. Bu günahkar kim ki onun evine gidecek? Bu vergi görevlisi benden daha mı onurlu ki İsa onun evine gidip onunla kalacak? Bu bir tehlikedir. Bu bizim için de bir tehlikedir. Kardeşlerimize verilen bereketi kıskanmak olabilir. Birbirimizi yermek olabilir. Onuru daha çok bizim hak ettiğimizi düşünce tehlikesi olabilir. Kardeşler, bu gururdur ve kutsal kitap diyor ki yürekteki gururu düşüş izleyecek. Bu bir tespittir ve kutsal kitap yanılmaz. Ama alçak gönüllülüğü onur izleyecek. Zakay aşağı gel derken düşünüyorum da İsa bence sadece fiziksel olarak aşağı gel'i kastetmiş olabilir mi diye. Olabilir. Ama aynı zamanda ruhsal olarak da sanki onu aşağıya davet ediyordu. Zakay, bulunduğun konumdan, bulunduğun tövbesizlikten, bulunduğun gururdan aşağıya in. Diz çök. Ve hemen yap bunu dedi İsa. Evet, belki fiziki olarak gidecekti ama ruhsal olarak düşünmemize bir engel yok. O yüzden şimdi sormak istiyorum. İsa aşağı in dediğinde hemen aşağı inmeye hazır mıyız? Hayatlarımızı ona vermeye hazır mıyız? Gerçekten tövbekar bir yürekle ya Rab senin planların gerçekleşsin demeye hazır mıyız? İsa'nın yaptığı bu şey radikal bir şeydi. İsa o günahkara, günahkarların günahkarına neredeyse halkın gözünde dedi ki in seninle kalacağım. Etraftaki kalabalıklar kim bilir nasıl şeyler düşündüler. Çünkü Zakay ve onun gibilerden nefret ediyorlardı. Ama Zakay'a baktığımızda umut gördüğü için küçük bir çocuk gibi bakın. Küçük bir çocuk gibi. Bir de şunu düşünün. Zenginlik var, mevki var, güç var. Ama küçük bir çocuk gibi ağaca tırmanıyor. Ne için? İsa'yı görmek için. Demek ki İsa'yı görmekten daha değerli bir şey yok. Ne mevki, ne onur, ne mertebe, ne isim, ne sıfat, ne zenginlik. Hiçbir şey İsa'dan değerli değil. Ve düşünelim, acaba Zakay gibi neleri feda edebiliriz? Zakay orada zenginliğini feda etti kardeşler. Zakay orada onurunu feda etti. Orada gücünü feda etti. Orada ismini, makamını, mevkisini feda etti. İnsanların onu ne kadar dışlayacağını, ne kadar alay edeceğini, ne kadar küçük göreceğini düşünmedi bile. Bana ne insanlardan? Rab'le karşılaşacaksan bana ne? İnsanın dediği Rab'in yanında önemli mi? Kutsal kitabın dediği gibi biz insanların onayını mı arıyoruz yoksa Rab'in onayını mı arıyoruz? Zakay Rab'in onayını aradı ve buldu da hamdolsun. Onu merak edip görmek için çabalıyordu. İnsanlar belki başka bir tepki bekliyordu ama İsa çok farklı bir tepki vererek onun evine giderek şunu söylemiş oldu. Tanrı'ya herkes ulaşabilir. En kötü sayılan kişilere bile umut ve kurtuluş sağlayacağını güçlü bir şekilde gösteriyor İsa. En kötü görünen, en umutsuz görünen, en berbat görünen halden bile umut ve gelecek kurtuluş çıkarır İsa. O yüzden umutsuz olmayın. İçinde bulunduğunuz her neyse umutsuz olmayın kardeşler. İsa bu adama geldi ve şunu unutmayalım, ağacın tepesindeki bu adamla ilgili İsa her şeyi biliyordu. İsa Rab'in kendisiydi ve insanların her şeyini biliyordu. Ve ne okuyoruz? Bu adamı adıyla çağırdı. Zakay. Daha önce konuşmuşlar mıydı? Daha önce görüşmüşler miydi? Zakay'ın haberi bile sağdan soldan duyduklarıyla ilgiliydi ve onu o özlem harekete geçirdi. Ama İsa bu adamın adını biliyordu. Ve kardeşler, kutsal kitapta dediği gibi, bak adını avuçlarıma kazıdım diyor Tanrı. Her birimizi adıyla çağırır. Her birimizi adıyla bilir. Ve her şeyimizi bilir. İsa Zakkay'ın her şeyini biliyordu. Ne kadar günahkar olduğunu biliyordu. Yüreğinin derinliklerinde nelerle savaştığını biliyordu. Fazladan vergi alıp zenginliğine zenginlik kattığını biliyordu. İnsanları kullanmak istediğini ve kullandığını biliyordu. Berbat bir adamdı Zakay dünya standartlarına göre. Ve İsa bunu biliyordu. Ne kadar kötü yürekli olduğunu biliyordu. Ama ne yaptı İsa? Tüm bunlara rağmen Zakay'ı sevdi. Rabbimizin sevgisi böyle bir sevgidir kardeşler. Biz daha günahkarken Mesih tanrısızlar için öldü diyor kutsal kitap. Biz daha onun adına küfrediyorken Mesih geldi ve bizim için öldü diyor. Ve Zakay'la bunu net bir şekilde görüyoruz. Çünkü Zakay'dan günler sonra İsa Golgota'da çarmıha gerilecekti. Sadece günler sonra. Aynı şey bugün bizler için de geçerli. İsa tüm savaşlarımızı biliyor. Tüm zayıflıklarımızı biliyor. Tüm üzüntülerimizi biliyor. Tüm hayal kırıklıklarımızı biliyor. Tüm günahlarımızı biliyor. Tüm çaresizlik hislerimizin farkında. Hastalıklarımızın farkında. İsteklerimizin farkında. Ve bizi kurtarmak için yaklaştı ve yaklaşmaya devam ediyor. Yaklaşmayı da hiç bırakmayacak kardeşler. Korumayı da hiç bırakmayacak. Çünkü dedi ki bana geleni hiç kimse elimden kapamaz. Yeter ki İsa bizi tutsun ve biz ona tutunalım. Burada bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani gerçekten Zakay kurtuldu mu? Eyleminden onu görüyoruz. Evet kurtuldu. Nasıl kurtuldu ama? İman ederek kurtuldu. Daha sonra imanını eylemleriyle kanıtladı. Birinin dediği gibi sadece iman kurtarır ama kurtaran iman yalnız değildir. eylemler peşinden gelir. İman meyve üretir hayatlarda. Ve hemen orada o kadar büyük bir arzu, o kadar büyük bir özlem, o kadar büyük bir istek vardı ki Zakay o anda değişti. Ve ne dedi? Ya Rab, her şeyimi vermeye hazırım. Malımın yarısını yoksullara dağıtacağım. Kimden haksız bir şey aldıysam 4 katını ona geri ödeyeceğim. Her şeyi düzeltmek istiyorum ya Rab. Tövbe böyle bir şeydir. Alçalmak böyle bir şeydir. Fedakarlık böyle bir şeydir. Rab'bin isteğini, sevgisini ve arzusunu aramak böyle bir şeydir. Ve imanını eylemle kanıtlamak da böyle bir şeydir kardeşler. İmanlarımız eylemle kendini göstersin. Tövbeyle İsa Zakay'a kapıyı çaldığını duyurdu. Zakay kapıyı açtı ve tıpkı Vahiy 3:20'de dediği gibi sesini işitip kapıyı açanlarla İsa ne yaptı? Oturup evinde yemek yedi. Değil mi? Zakay'ın yaptıkları hepimize örnek olacak gerçek bir tövbedir. Gerçek bir değişimdir. Ve İsa'ya hayranlık uyandıracak bir şeydir gerçekten. İsa ile olan karşılaşması onu derinden etkiledi. Ve okuduğumuz bölümde gördüğümüz gibi, evet, malının yarısını hemen bağışladı, haksızlık yaptı, herkese hemen 4 kat ödeme sözü verdi. Ve yaptığı bu eylemler gerçekten yüreğinin değiştiğini gösterdi. İmanını eylemleriyle kanıtladı. Vahiy 3:19'daki çağrıyı kardeşler bizim de anlamamız gerekiyor. Gayrete gelelim, tövbe edelim, o zaman çalan kapının sesini duyacağız. Bakın, çok yanlış kullandığımız ayetlerden biridir bu. 3:20, Vahiy 3:20. İman etmeyenlere bunu söylemek, işte İsa kapıyı çalıyor kardeşim, aç, içeri girsin, kurtulacaksın. İsa bunu imanlılara söylüyor. İsa bunu kilisesine söylüyor. Onu yücelten kilisesi sesini duyamıyor demek ki bazı noktalarda. Ve İsa kiliseden içeriye giremiyor. Kapıda bekliyor ki imanlılar kapıyı açsın, girip birlikte yemek yesinler. O yüzden gelin o sese hassas olalım. Gelin duayla, oruçla, tövbeyle İsa'nın o kapıyı çaldığını işitelim. Tövbekar bir yaşam sürelim kardeşler. Ve İsa'nın sözünü nasıl tuttuğunu görelim. İçeriye girecek ve birlikte yemek yiyeceğiz. Birlikte aile sofrasına oturacağız. Ve sonsuzlara dek birlikte kalacağız. Tam olarak bunun için çağrıldık. Tam olarak bunun için seçildik. Ve tam olarak da bunun için gönderildik. O yüzden önce kendimizle başlayalım. Değişim bizden başlamadığı sürece bu iş olmayacak. Değişim bizi derinden değiştirmediği sürece insanlara söylediğimiz hiçbir şeyin anlamı olmayacak. Çünkü insanlar söylediklerimize değil, yaşamlarımıza bakacak. Yaşamlarımız en iyi vaizdir. Yaşamlarımız en iyi vaazı verir kardeşler. Zakay'ın o ağaca tırmanmayı iten şey neydi ben bilmiyorum. Merak ediyorum. Motivasyonu böyle konuşuyoruz evet bazı şeyler ama. Bildiğim bir şey var ki utancı görmezden geldi, göz ardı etti, alayı reddedilmeyi göze aldı. Herkesin önünde o ağaca çıktı. Ve belki de Zakay, İsa'nın muhtaç insanların yaşamında olan o büyük etkisini fark etmişti. Kendi hayatında istiyordu. Gelin biz de fark edelim bugün. Gelin biz de fark edip değişimi görelim. İsa'yı aramaya neyin başladığını ve o gün onu o ağaca neyin çıkardığını bilmiyorum. Ama aşağı gel diyenin kim olduğunu biliyorum. İsa'nın kendisiydi değil mi? Mesih Lazar'ı ölüm mezarından çıkmaya davet ettiği gibi kardeşler, Zakay'ı aşağı gel demeye davet ettiği gibi bizi de gelmeye davet ediyor. Aşağı gelin. İnin. İsa'nın dizlerinin dibinde ondaki kurtuluşu alın. İnin ondaki esenliği alın. Ve sevgili misafirlerimiz, eğer ilk defa geldiyseniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ve bu mesaj aracılığıyla da size bir mesaj vermek istiyorum. Bu dünyada başka hiçbir isimde kurtuluş yoktur. Adem'le Havva bir günahlarından dolayı Tanrı'nın huzurundan kovuldular. O zaman işleyecek hiçbir sevabın büyüklüğü bizi Tanrı'ya ulaştıramaz. Yapılacak hiçbir iyilik bizim günahlarımızı Tanrı'nın önünde azaltamaz. Ve Adem'le Havva'yı bir günahtan dolayı huzurundan kovan Tanrı bizi bu kadar günahla o kutsal huzuruna kabul edemez, etmez. O yüzden bir kişiye ihtiyacımız var. Bir kurtarıcıya ihtiyacımız var. O da Tanrı olan ama beden alıp bu dünyaya gelen İsa'nın kendisidir. İsa dedi ki yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Aynı zamanda dedi ki ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin. Ben size rahat veririm. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir dedi. O yüzden sevgili misafirlerimiz sizler de eğer ilk defa duyuyorsanız bu haberi gelin bugün iman etmek için bilgi alın çünkü yarın çok geç olabilir. Ve sevgili kardeşler aynı şekilde sizler de gerçekten hayatlarınızda, yüreklerinizde birçok iniş çıkış yaşıyorsanız, birçok sorun yaşıyorsanız, bir yerlerden kaçıyorsanız bugün gelin bırakın İsa sizinle birlikte içeriye girsin. Kendi gücünüzle savaşmayı bırakın. Bırakın İsa gelsin sizinle ilgilensin. Bırakın İsa gelsin yüklerinizi alsın. Ve bırakın İsa gelsin sizi rahatlatsın.